Ayrım 16, Örümcek Ağındaki Kız, David Lagercrantz, sayfa 189. Alona Casales geceleri nadiren çalışırdı. Ağır kortizonlu ilaçlar kullanmaya zorlayan romatizmasından dolayı geceleri çalışmaktan yıllarca kaçınmıştı. Yalnızca yüzüne ablak bir ifade vermekle kalmayıp kan basıncını da yükselten bu ilaçlardan kurtulması için uyku ve düzene ihtiyacı vardı. Ama şimdi işteydi. Saat gecenin 3:10 geçiyordu. Laurel'daki evinden yola çıkmış hafif bir yağmur altında 75 East boyunca arabasını sürüp Maryland'e gelmiş. NSA bir sonraki sağ. Yalnızca çalışanlar. Yazan tabelayı geride bırakmıştı. Değişik engellerin ve elektrikli tellerin arasından geçerek NSA'nin kübik siyah ana binasının önüne gelmiş, üzeri parabol antenlerle kaplı, açık mavi bir golf topuna benzeyen radarın hemen sağındaki devasa çarpık park alanına arabasını park etmişti. Bir sürü güvenlik kontrolünden geçtikten sonra 12. kattaki açık plan ofislerin olduğu iş yerine çıkmıştı. Öyle aman aman faaliyet yoktu ama şaşırdı, ateşli bir hava vardı. Ortamı ısıtan şeyin Ed the Net ve genç hackerlarından yayılan yoğun ciddiyet olduğunu anlamakta gecikmedi. Ed'i çok iyi tanımasına rağmen selamlamadan geçti. Zaten Ed gayet meşguldü. Yüzü buz gibi solgun bir ışıkla parlayan genç bir çocuğu paylıyordu. Ne tuhaf bir çocuk diye düşündü Alona. Diğer bütün yetenekli genç hackerlar gibi koşulsuz itaat ediyordu Ed'e. Çok zayıf, anemik bir delikanlıydı. Saç stili berbattı, tuhaf bir kamburu vardı. Sanki omzu kasılmış gibiydi. Arada bir sarsılıyordu. Ed bir sandalyenin ayağına tekme attığında durumu daha da vahimleşti. Sanki bir tokat bekliyordu. Ama hiç beklenmeyecek bir şey oldu. Ed sakinleşti, şefkatli bir baba gibi saçını okşadı çocuğun. Ed'in mizacına uygun bir davranış değildi bu. Şefkat, sevgi gibi duygularla arası yoktu. Herhangi bir kuşkuya mahal vermemek için erkeklerle kucaklaşmayan kovboylardandı. Birazcık insan gibi davranmayı denediğine bakılırsa çaresiz bir durumdaydı. Pantolonunu iyice göbeğinin üzerine çekmişti. Gömleğinde kola ya da kahve lekesi vardı. Çatlayan kılcal damarlarından yüzü kırmızıydı. Sesi sanki çok bağırmış gibi kısık ve pürüzlüydü. Onun yaşında ve onun kilosunda birinin kendini fazla yıpratmaması gerektiğini düşündü Alona. Ed ve adamları hacker saldırısının üzerinden daha 1,5 gün geçmesine karşın sanki bir haftadır iş yerinde yaşıyor gibiydiler. Kahve fincanları, hazır yemek artıkları, kullanılıp atılmış şapkalar, kolej kazakları her bir tarafa yayılmıştı. Bedenlerinden ter ve endişe kokusu yayılıyordu. Ağa sızan hacker'ın izini bulabilmek için dünyayı altüst etmişlerdi. Yapma bir neşeyle bağırdı Alona. Gevşemeyin çocuklar. Gevşemek ne demek? Güzel güzel yapışın yakasına şu piçin. İş olsun diye diyordu bunları. Ağa sızıldığı için içten içe memnundu. NSA'de çalışanların çoğu canları ne isterse yapacaklarını sanıyorlardı. Sanki sınırsız yetkileri varmış gibi. Bunun bir karşılığının olabileceğini bilmeleri sağlıklı bir şeydi. Halkı gözetleyenler en sonunda halk tarafından gözetlenirler diye yazmıştı hacker. Pek gerçekçi olmasa da çok hoştu. Puzzle Palace'da burunlar çok büyümüştü. Birilerinin çıkıp onlara hadlerini bildirmesi gerekiyordu. Catherine Hopkins'in telefonuna uyanmıştı Alona. İsveçli profesörün öldürüldüğünü haber vermek için aramıştı kadın. NSA için çok büyük bir haber olmasa da en azından şimdilik Alona için önemliydi. Demek ki sinyalleri doğru yorumlamıştı, şimdi bir adım daha atabilirdi. Bilgisayarını açtı, teşkilatın şemasını getirdi ekrana. En tepede kimliğini bir türlü çözemedikleri Thanos denilen gizemli biri vardı. Rus Duması milletvekili Ivan Gribanov, eski bir suç örgütü üyesi, iyi eğitimli, Alman vatandaşı Gruber gibi tanınmış isimler de göze çarpıyordu. Bu olaya niçin düşük düzeyde öncelik verildiğini, şeflerinin bu meseleyi normal suçlarla ilgilenen makamlara havale etmekle niçin bu kadar ısrarcı davrandıklarını bir türlü anlayamıyordu Alona. Bu grubun bir devlet tarafından korunma ihtimali hiç de düşünülmeyecek bir şey değildi. Belki Rus istihbaratı ile ilişkileri vardı. Batı ile Doğu arasındaki ticari savaşın bir parçası olabilirlerdi. Her ne kadar güçlü kanıtları olmasa da Batı'dan çalınan teknik bilgilerin Rusların eline geçtiğine dair işaretler vardı. Bir yandan da kolay anlaşılır bir durum olmadığı ortadaydı. Bir teknik buluşun çalınıp çalınmadığı hakkında kesin konuşulamazdı. Büyük bir tesadüf eseri aynı anda dünyanın iki değişik köşesinde geliştirilmiş olabilirdi. Üstelik hırsızlık kavramının günümüz endüstri dünyasındaki manası çok muğlaktı. Aynı şeye bazen hırsızlık, bazen ödünç alma, bazen yaratıcı değiş tokuş deniliyordu. Bazen de teknolojik tecavüze koruyucu hukuki bir terim bulunuyordu. Büyük şirketler avukatları aracılığıyla orta ve küçük ölçekli şirketlerin ödlerini kopartırlarken bağımsız mucitlerin huzursuzlukları çok anlaşılır bir şeydi. Üstelik endüstri casusluğu ve hacker saldırıları bir ölçüye kadar genel istihbarat sınıfından kabul görüyordu. Puzzle Palace'ın bu konuda ahlaklı davrandığını da kimse iddia edemezdi. Diğer yandan cinayet öyle kolay göreceleştirilecek bir şey değildi. Alona bu organizasyonun açığını bulabilmek için yapbozun bütün parçalarını elden geçirmeye karar verdi. İşe başlamak için kol kaslarını gevşetip ensesine masaj yapıyordu ki arkasında ayak sesleri ve solumalar duydu. Eddi bu, tuhaf bir hali vardı. Çarpık ve sallanarak yürüyordu. Belli ki beli tutulmuştu. Ona bakarken kendi ensesini iyi hissetti Alona. Evet, bu şerefi neye borçluyum? Ortak bir sorunumuz var mı diye merak ettim. Hele bir otur moruk, biraz dinlen. Aslında benim işkence aletinde gerilmem gerek, biliyorsun. Benim dar perspektifimden. Kendini o kadar küçümseme, evet. Kendimi küçümsediğim yok. Kimin rütbesi alçak, kimin rütbesi yüksek, söylediklerim kimin hoşuna gider, kimin gitmez sallamadığımı bilirsin. Bütün dikkatimi kendi işime verir, sistemimizi korurum. Beni etkileyen tek şey mesleki ustalıktır. Bilgi teknolojileri konusunda yetenekli olduğunu bilsen şeytanı bile işe alırsın. En azından işinde yeterince ustaysa düşmana bile saygı duyarım, anlıyor musun? Anlıyorum. Eşit olduğumuzu düşünmeye başladım. Benim ve o adamın. Tesadüfen farklı cephelerdeyiz yalnızca. Mutlaka duymuşsundur, bir rat edindi, bir ajan programı. Sunucularımızdan ağa ulaştı ve bu program Alona. Evet. Kusursuz bir müzik eseri gibi, öylesine yoğun, öylesine zarif. En sonunda çapına uygun bir düşman buldun. Hiç kuşkusuz, şu gördüğün çocuklarım için de öyle. İncinmiş yurtsever ayaklarına yattıklarına bakma. Asıl dertleri şu hacker ile boy ölçüşebilmek. Bir ara ben de öyle düşündüm. Tamam hadi dedim, gel bakalım, ne kadar zarar verebilirdi ki? Yalnızca dehasını göstermeye çalışan yalnız bir hackerdı ne de olsa. Hatta faydası bile olurdu. Onu ele geçirmeye çabalarken bir yığın açığımızı keşfediyorduk. Ama sonra? Aldatılıyor muyum diye düşünmeye başladım. E-posta sunucumdaki bütün o gösteriler yalnızca bir perdeleme miydi? Arkasında bir şey gizlenen bir paravan.
Nasıl bir şey?
Bir takım şeyleri araştırmak gibi bir şey.
Bak şimdi meraklandım.
Meraklan tabii. Hacker'ın gerçekte neyin peşinde olduğunu bulduk. Her şey tek bir yere çıkardı bizi. Şu senin de ilgilendiğin ağa Alona. Kendilerine Spiders diyorlar değil mi?
The Spider Society. Şaka yollu bir şey sanırım.
Hacker bu çeteyle ilgili bilgi toplama peşinde. Solifon'la ilişkilerini araştırıyor. Çeteden biri olabileceğini bile düşündüm. Bizim bu konuda neler bildiğimizi araştırdığını.
Mantıklı. Ne de olsa hackerlık yetenekleri var.
Ama bundan kuşkuya düştüm.
Niçin?
Çünkü bu hacker sanki bize de bir şey göstermek istiyor. Süper kullanıcı statüsü edinmeyi başardığını biliyorsundur. Belki senin bile erişemeyeceğin dosyaları okumuştur. En üst düzeyde gizlilik derecesi olan dosyaları, hatta bunları kopyalayıp kendi bilgisayarına yüklemiş. Ama bunlar öylesine kriptolu ki bunu yazan iblis özel anahtarları vermeden ne o ne de biz okuyabiliriz. Ama yine de...
Yine de ne? Hacker kendi sistemimiz aracılığıyla Spiders gibi bizim de Solifon'la işbirliği yaptığımızı açığa vurdu. Bunu biliyor muydun?
Yok ya, bu ne aşağılık bir şey be?
Bilmediğini anlamıştım. Ne yazık ki Ackerwald'ın grubunun içinde bizim de adamlarımız var. Solifon Spiders'a sattığı hizmetleri bize de satıyor. Endüstri casusluğumuzun bir kısmını şirket üstlenmiş. Üzerinde durduğun olaya düşük düzeyde öncelik verilme nedeni bu. Yaptığın araştırmanın bize de bok bulaştırmasından korkuyorlar.
Gerizekalı alçaklar.
Seni oyalıyorlar. Bu işten bütünüyle el çektirebilirler de.
Tepemin tasını attırırlar o zaman.
Sakin ol, sakin ol. Bir çıkış yolu var. Zavallı bedenimi senin masana kadar bunun için sürükledim. Benim adıma çalışmaya başlayabilirsin.
Nasıl yani?
Şu iblisin dölü Hacker Spiders meselesini iyi biliyor. Eğer kimliğini açığa çıkarabilirsek ikimiz de başarı tacını takarız. İşte o zaman canının istediği gerçeği söyleme şansını elde edersin.
Ne demek istediğini anladım.
Ne diyorsun peki?
Olabilir dedi Alona. Ben Franz Balder'in katilini bulmaya vereceğim bütün dikkatimi.
Ama bana bilgi vereceksin.
Tamam.
Güzel.
Ama şu Hacker... Madem bu kadar dahi bir adam izlerini silmeyi niçin beceremesin?
Bu konuda hiç endişelenme. Ne kadar kurnaz olursa olsun onu bulacağız ve diri diri derisini yüzeceğiz.
Hani sen rakibine saygılıydın, ne oldu şimdi?
Saygı baki arkadaşım. Hak ettiği dersi vereceğiz. Ömür boyu kodese kapatacağız onu. Benim sistemime hiçbir iblis sızamaz.
13. Bölüm 21 Kasım. Mikael Blomqvist yorgunluğu ve uykusuzluğuna rağmen fazla uyuyamadı. Dün gece yaşanan olaylar zihnini kemiriyordu. Öğleden önce 11'i çeyrek geçe uyandı, yataktan kalktı. Mutfağa gidip çedar peynirli, prosciuttolu bir sandviç hazırladı. Bir tabağa da yoğurtla yulaf ezmesi koydu, çok az yiyebildi. Daha çok kahve ile suya yüklendi. Bir baş ağrısı hapı aldı, 5-6 bardak maden suyu içti. Not defterini çıkarıp olanları özetlemeye çalıştı. Ama fazla bir şey yazamadı, cehennemin kapıları açılmıştı. Durmadan telefon yağıyordu. Çok geçmeden nedenini anladı. Haberler patlamıştı. Yıldız gazeteci Mikael Blomqvist ile oyuncu Lasse Westman gizemli bir cinayetin ortasına düşmüşlerdi. Bir profesörün başına iki kurşun sıkılarak öldürüldüğü bir yerde Westman ile Blomqvist ne arıyorlardı? Birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı gitmişlerdi olay yerine? Sorular ima doluydu. Bu nedenle Mikael gecenin bir yarısı oraya niçin gittiğini hiç saklamadı. Balder aradığı için gitmişti. Bir şey anlatmak istiyordu Mikael'e.
Oraya mesleğim icabı gittim dedi.
Aslında bu kadar açıklama lüzumsuzdu ama suçlandığını hissetmiş, olayın üzerine daha fazla muhabiri çekeceğini bilmesine karşın açıklama yapma ihtiyacı duymuştu. Bunun dışındaki soruları yorum yok diye geçiştirmişti. Bu da pek ideal cevap sayılmazdı ama hiç değilse dolaysız açık bir sözcüktü. Arkasından telefonunu kapattı. Babasından kalan o eski kışlık kürkünü giyip sokağa çıktı. Götgatan'a yöneldi. Derginin yazı işlerindeki hareketlilik eski günleri hatırlattı Mikael'e. Her bir köşede hummalı bir faaliyet vardı. Arı gibi çalışıyordu meslektaşları. Mutlaka ateşli bir konuşma yaparak durumun hassasiyetini anlamalarını sağlamıştı Erika. Derginin çıkmasına 10 gün vardı. Levin ve Serner'in tehditlerine karşı bütün ekip savaş vaziyeti almış gibiydi. Mikael'i gördüklerinde ayağa fırladılar. Balder cinayetini, o gece yaşadıklarını, Kuzeylilerin yani Serner Holding'in oyunları karşısında ne düşündüğünü merak ediyorlardı. Mikael onların gösterdiği gayretten geri kalmak istemedi.
Daha sonra konuşuruz, şimdi çalışalım dedi ve Andrei Zander'in yanına gitti.
Andrei Zander 26 yaşında, yazı işlerinin en genç çalışanıydı. Stajını dergide yapmış, sonra da bağlanıp kalmıştı. Bazen birinin yerini dolduruyor, bazen de serbest çalışıyordu. Ona düzenli bir iş verememek içini acıtıyordu Mikael'in. Özellikle de Emil Granden ile Sophie Melker'i işe aldıkları günden sonra. Aslında Andrei'nin işe alınması gerekti. Ama bir isim değildi daha, hem yeterince iyi yazamıyordu. Bununla birlikte harika bir ekip elemanıydı. Bir dergi için önemli bir özellikti bu, fakat kendisi için de iyi olacağı anlamına gelmezdi. Hele ki şu zalim, nankör meslekte. Kendini beğenmişlikten iz yoktu. Hani öyle olsa haklıydı. Yakışıklıydı, herkesten hızlı kavruyordu. Ama kariyer için her şeyi yapacak tiplerden değildi. Yalnızca gazetecilik yapmak istiyor, milenyumu seviyordu. Bunları düşünürken içine bir sıcaklık kapladı Mikael'in. Milenyumu sevdiği kadar iş arkadaşlarını da seviyordu. Bir gün mutlaka Andrei Zander'e kendisini göstereceği çok iyi bir iş verecekti. ''Merhaba Andrei'' dedi. ''Durum ne?''
''Karışık.''
''Tahmin etmiştim. Neler buldun?''
Bir şeyler buldum işte, masanda duruyor. Kısa bir özetle yaptım. Bir tavsiyede bulunabilir miyim?
Şu an en çok ihtiyaç duyduğum şey iyi bir tavsiye.
O zaman hemen buradan çıkıp Farah Şarif'le buluş.
Kim o?
Güzel bir bilgisayar mühendisi. Zinkens'te oturuyor. Bugün izinli.
Yani şu an güzel, zeki bir kadına ihtiyacım olduğunu mu düşünüyorsun?
Öyle değil. Profesör Şarif biraz önce aradı. Franz Balder'in sana bir şey anlatmak istediğini duymuş. Bunun ne olabileceğini tahmin ediyormuş. Seninle memnuniyetle konuşacağını söyledi. Belki adamın anlatmak istediklerini anlatacak. Bence çok iyi bir başlangıç.
Peki kadını araştırdın mı?
Tabii araştırdım. Bir takım hesapları olabileceğini yok sayamayız tabii. Ama Balder'in yakinen tanıdığı biri. Birlikte okumuşlar, birkaç bilimsel makaleyi birlikte yazmışlar, birlikte çektirdikleri birkaç fotoğraf da var. Kadın kendi alanında hatırı sayılır bir isim.
Tamam, gidiyorum. Arayıp yolda olduğumu söyler misin?
Söylerim dedi Andrei. Mikael'e adresi verdi.
Ve tıpkı bir gün önceki gibi daha yeni gelmişken dergiden ayrıldı Mikael. Hornsgatan'a doğru yürürken araştırma sonuçlarını okudu. Birkaç defa insanlara çarptı. Okuduğu şeye öylesine dalmıştı ki başını kaldırıp özür bile dileyemedi. Bu arada Farah Şarif'e giden yoldan da sapmıştı. Bir kafe barda durup ayaküstü duble espresso içti. Yalnızca yorgunluğunu atmak için değil, kafein şokunun baş ağrısına iyi geleceğini düşünüyordu. Pek düşündüğü gibi olmadı. Kafeden çıkarken daha berbat bir vaziyetteydi. Nedeni espresso değildi. Gece yaşanan dram hakkında bir sürü aptalın yazdığı deli saçması şeylerdi. Gençlerin en çok ünlü olmayı arzuladıkları söyleniyordu. Bunun hiç de ibrenilecek bir şey olmadığı anlatılmalıydı onlara. İnsan aklını kaçırabilirdi, özellikle de uykusuz kaldığında. Üstelik hiç kimsenin görmesini arzulayamayacağı şeyler görürdü. Hornsgatan'ın Ringswagen'la kesiştiği yerden geçerken başını sağa çeviren Mikael birden durdu. Sanki çok önemli bir şey görmüştü. Ama orada öyle önemli ne görmüş olabilirdi?
Hiçbir şey.
Yoğun egzoz gazına boğulmuş tarihsiz bir kavşaktı işte. Sonra birden fark etti dikkatini çeken şeyi. Trafik lambası. Evet, Balder'in matematiksel bir kesinlikle resmettiği trafik lambası buydu. Niçin çizdiğini bir kez daha merak etti. Yaya geçidinin hiçbir özelliği yoktu. Son derece sıradan, perişan bir yaya geçidiydi. Belki de öylesine yapmıştı. Herhangi bir nedeni yoktu, gördüğünü resmetmişti. Sanat eseri izleyicinin gözünde anlam kazanırdı. Ayrıca bunun şimdi kafasını kurcalayan şeylerle bir alakası yoktu. Franz Balder'in buradan geçtiğini gösterirdi yalnızca. Belki bir süre bir sandalyede oturup trafik lambasını izlemişti. Zinkens'dan futbol sahasının yanından geçen Mikael sağ Zinkens sokağına döndü.
16. ayının sonu. Sayfa 200.